Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Hazır mısınız yolculuğa?
Evet efendim.
İstanbul sokaklarını gezeceğiz.
Vallahi ne kadar hazır olsanız İstanbul sokaklarında yolculuğa zor yani. Dünyanın en zor yolculuğu.
Ama yürüyerek biraz daha kolay.
Evet.
Arabayla çok zor.
Arabayla imkansız. Yürüyerek zor. Arabayla imkansız.
Ha, siz zoru yürüyerek olanı söylediniz.
Şöyle, yürümekten yüksündüğümüz yok. Yani yürümek neticede insanın en tabii aktivitesi. Hatta ben herkese diyorum yani dünyada spor, hakikaten spor olacak iki şey var. Biri yürümek, biri yüzmek. İkisi de fıtrata, yaratılışa uygun. Yani bir alet gerektirmiyor, bir mekan gerektirmiyor. E şimdi yürümekle Allah'a şükür bir problemimiz yok. Fakat yürünecek yer de yürünecek yer olmalı. Yani ayağınızı bastığınız yer olmalı bu İstanbul sokakları için. Hele şimdi gene iyi. Yani muhtemelen 100-150 yıl önce İstanbul sokaklarında yürüyelim deseniz öyle kolay bir şey değildi. İki sebepten birisi. Hı hı. Zemin müsait değil. Yani Arnavut kaldırımında yürüyemezsiniz. Arnavut kaldırımı ne demektir? Rastgele. Şimdi parke taşı Arnavut kaldırımı diyorlar. Halbuki parke başka, parke düz. O Arnavut kaldırımı iri ufaklı taklar, taşlar döşenir çamur olmasın diye. Ama bunda yürümek çok zordur. Ayakkabınız parçalanır, topuğunuz kırılır, ayaklarınızın altına
düz
sanki...
Düz bir zemin olmadığı için
zemin
sürekli...
Değil. Tabii devamlı böyle akrobat gibisiniz. Akrobat gibisiniz. Ondan olmadığı yerde de yazın tozdan, kışın çamurdan yürüyemezsiniz. Olan yer var, olmayan yer var. Onun için şimdi gene iyi yani İstanbul sokakları.
Şimdi biz bugün İstanbul sokaklarını ama özellikle de bu sokaklar içinde yokuşları konuşacağız. Meşhur yokuşları var İstanbul'un. Biraz onlardan bahsedeceğiz. Şimdi sokak deyince aslında ben tam da bu iki sebeple sokaklara çıkmaktan bahsettim. Çünkü hayal ettiğimiz gibi bir İstanbul sokağından mı bahsetmiyoruz? Evler arasında... Tabii sur içinde belki farklı ama genel anlamda İstanbul düşündüğümüzde boşluklar var, yanan yıkılan evler var, sokakların sekteye uğradığı, gidip de çıkmaz sokak olduğunu anladığınız çok dik yokuş ya da aşağı doğru inişle sizi karşılayan yokuşlar var, sokaklar var. Ama daha da önemlisi hakikaten çamur, toz ve şanslıysanız taşlarla kaplı sokaklardan
evet.
Bahsediyoruz. Araba yok çoğunlukla yakın zamana kadar. Böyle baktığınızda insanların hayatını yürüme mesafesi içinde kurduğu, dolayısıyla da sur içinde sıkışmaktan çekinmediği ama bu sıkışıklığın çok daracık sokakları, çok dik yokuşları, sadece tek kişinin merdivenle inip çıkabileceği yerleri de beraberinde getirdiğini görüyoruz.
Evet, yani bir kere sokakları gezmeden bir şehri anlayamazsınız ama sokakları gezmek de her baba yiğidin harcı değildir. Biz İstanbul mihverli, İstanbul eksenli anlatmış olmakla beraber aslında bu anlattıklarımız Türkiye'nin bütün şehir ve kasabalarında, köylerinde, hatta eski Avrupa'nın ve dünyanın bütün eski şehirlerinde aynı şey vardır. Yani sokakta, hatta geçen ben derste istimlak mevzusunu anlatıyorum. İstimlak biliyorsunuz devletin bir araziye parasını verip el koymasıdır ammenin yararı için. Çocuklara dedim ki peki dedim niye yollar dar dedim mesela. Yolu genişletmek için dedim yandaki evlerden alınır. Bu hukuka uygundur. Normalde bir kişinin mülkiyet hakkına onun rızası olmadan dokunamazsınız. Bu hukuk kaidesidir dünyanın her yerinde. Ama bunun istisnalarından bir tanesi umumun menfaatidir. Yol dardır, yolu genişletmek için yandaki evlerden, bahçelerden, tarlalardan alırsınız parasıyla. Yolu genişletin. Çocuklara sordum, yollar niye dar dedim. Hiç kimse cevap veremedi. Çünkü çocukların dünyasında sokak, hele dar sokak mefhumu kalmadı. Öyle bir yer kalmadı. Olan yerler turistik oldu. Çocuklar düşünemediler, sokaklar niçin dar? Yani zaten düşünmemişlerdir de. Geçenlerde küçük çocuklara soba sordular. Soba bilen var mı? Çocuklar hiçbirisi bilemedi. Birçok tek çocuk bildi. O da anneannesinin evinde memlekete gittiği zaman anneannesinin yanmayan, o da yazları gidiyor ya. Yanmayan soba görmüş. Şimdi demek ki hayat böyle değişiyor. Çocuklar hiçbirisi bilemedi. Bu sokaklar niye bu kadar dar? Niye böyle? Tabii bunlar bir kültür. Şimdi yeni kurulan şehirlerde tarihten bahsediyorum. Roma gibi, yeni Roma, İstanbul gibi veya başka yeni kurulan şehirlerde o şehri kuran imparator, vali, prens, kral, kimse elbette iyi kötü bir plan yapıyor ve şehrin işte bir meydanı, işte ana caddesi, caddeye çıkan sokaklar, o şehrin topografisine göre ve her şeyi biliyorsun su kenarında, nehir veya su kenarında veya kurulur. Ona göre ayarlanmış bir sistem veya dağ dibindedir. Ona göre bir sistem ayarlar, tamam. Ama her zaman işler böyle gitmiyor. Böyle planlı kurulan şehirler bile bir müddet sonra bakıyorsunuz o plandan uzaklaşılmış. Neden? Sizin anlattığınız gibi deprem olmuş. Hı hı. Yangın olmuş. Şimdi böyle olunca evler yanmış. Sokak mı kalır? Sokaklar dağılıyor. İnsanlar başını sokacak iyi büyülü evler yapıyorlar. Bu sefer şehrin planı bozuluyor. Ara sokaklar, çıkmaz sokaklar, yokuşlar, dar sokaklar, ince aralıklar. Bakıyorsunuz o eski sokak nizamı ortadan kalkmış. Bunun en tipik misali İstanbul'dur. Hı hı. İstanbul kurulduğu zaman topografisi hiçbir şehir kurmaya uygun değil. Çünkü çok tepelik. İstanbul 7 tepe, hı hı, malumunuz. Zaten yokuşla da tepenin alakası var. Şimdi ben çocuklara soruyorum bazen. Çocuklar İstanbul 7 tepedir biliyor musun? Evet hocam diyorum. Meşhur. 7 tepe zaten İstanbul.
Çamlıca'dan mı başlıyorlar saymaya?
Peki sayar mısınız diyorum. İlk sözleri Çamlıca Tepesi. Hı. Diyorum otur sıfır. Gerisini anlatmana gerek yok. Buna biz fahiş hata deriz. Fahiş hata sualde öyle bir hatadır ki o çocuğun onu hiç, o kişinin onu hiç bilmediğine alamet eder.
Sonra ne söylersiniz?
Gerisini söylemenize gerek yok. Fahiş hata suali götürür. Şimdi diyorum ki bu İstanbul değil bir kere Çamlıca Tepesi'nin olduğu yer. Çamlıca Tepesi'nin olduğu yer bir kere karşı taraf Üsküdar yakası. Bir kere İstanbul sur içidir. Yani bu hem tarihi hem kültürel malumattır. Galata yakası karşı taraf Galata'dır. Şimdi Beyoğlu'nun falan olduğu yerler. Hı hı. Karşı taraf Üsküdar'dır. O zaman Kadıköy falan bu kadar popüler değil. Sonra Osmanlılar zamanında bir de Eyüp kuruldu. Dördü İstanbul'u teşkil
eder. Bir araya gelince.
Ama İstanbul dendi mi akla sur içi gelir.
Bu dördünün de yöneticileri ayrı.
Ayrı var. Ayrı bu tasarrufu var. Hı hı. Kaymakamı var yani buranın sonradan. Kadıları var ayrı. Mahkemeleri var. Ayrı şeyler bunlar. Ve İstanbul'a gidiyorum diye bir tabiri var. Yani Galatalılar ve Üsküdar'la İstanbul'a gidiyorum derler. Ya sur dışında oturanlar, Eyüp'te oturanlar, hı, İstanbul'a gidiyorum dediğimi...
Sur içini kastediyor değil mi?
Sur içini kastederler. Sur içi bir şehirdir. Şimdi İstanbul 7 tepedir. Bu 7 tepe sur içindedir. Başka yerlerde yok mu? Olmaz mı? Her tarafında var. Galata yakası tepedir. Üsküdar, Boğaz tepelerle dolu zaten. İstanbul'da düzlük yer
zaten
yok.
Zaten baktığınızda Boğaz'a doğru inen her yer tepeden zaten aşağı doğru yokuş.
Derler ki Erzurumlu için söylerler. İstanbul'a gelmiş demiş ki hay babam İstanbul tarla olacak bir yerin varmış onu da su basmış. Boğaz. Şimdi böyle bir yer sur içinde Osmanlılar her tepeye bir cami yapmış. Yani tepe derken de tabii böyle büyük bir dağ düşünmeyin ama tepe. Tepe arasında vadisi olan, deresi olan, yokuşu olan bir tepe. İşte Bayezid Camii'ni yapmış, Fatih Camii'ni yapmış, Sultan Selim Camii, Cerrahpaşa Camii, Mihrimah Camii, Ayasofya bunların hepsi birer tepenin ve Nur Atikal'in Çembertaş'ın olduğu yer, o da bir tepedir. Şimdi bunları arasında sokaklar, binalar olduğu için biz oradan gezerken bunların birer tepe olduğunu düşünemiyoruz. Halbuki inişler çıkışlar zaten bunu gösteriyor.
Bir de şimdi binalar o kadar kapatmış durumda ki her yer aynı seviyede aynı gözüküyor, görünüyor. Evet. Yani biz bir yükselti görmüyoruz.
Evet, yani ancak
doğal
belki,
bir yükselti kalmadı.
Ancak belki Bayezid'den şöyle Aksaray'a Laleli'ye inerken ki orası deredir zaten. Dere geçiyordu eskiden.
Vatan Caddesi'ne bağlanan yeri söylüyoruz.
Orada insanlar anlıyor ki hakikaten bak biz şimdi bir yüksek bir yerden aşağıya indik. Bir de tabii işin sahil tarafı var. Bu sokaklar İstanbul'un nizamını darmadağın etti. Bu yangınlar ve zelzeleler İstanbul'da sokak namına bir şey kalmadı. İnsanlar evleri yandı. Ara sokaklar, bir çıkmaz sokaklar, girintiler, çıkıntılar derken artık İstanbul'da sokak namına bir şey kalmadı. Bu sokaklar nasıl isimlendirilsin? Bu sokaklar nasıl medeni hale getirilsin? Nasıl aydınlatılsın? Nasıl temizlenir? Kolay bir şey değil. Bu tabii eski şehirlerin hepsinde böyledir. O kadar dar sokaklar ki yani 1 metre, 1,5 metre sokak var.
Bursa için de aynı.
Bursa'da da aynısı var. Mardin'de de var. Afyon'da da var. Çorum'da. Mesela diyorlar dünyanın en eski sokağı Çorum'da. Demirciler Çarşısı yanlış hatırlamıyorum. Yok Dikiciler Çarşısı. 1,5 metre yok sokak. 2 dükkan arası 1,5 metre. Bir adam anca geçiyor. Yani ikinci biri geldiği zaman birinin böyle yan durması lazım. Bu Avrupa'da da var. Prag'da var, Toronto'da var. Hep gördüm. Diyorlar ki burası dünyanın en dar sokağı.
Sokak da değildi değil belki. İki dükkan arasındaki
oraya
boşluktu.
Oraya zaten sokak değildi. İnce aralık derler Anadolu'da. İnce aralık derler. İnce yol derler. Evlerinin önü bir ince yoldur. Geç ela gözdüm testiyi doldur. Oradan suya gidiyormuş kız. Türkiye'ye girmiş. Yani ince aralık derler. İnce yol derler. Ama neticede o da bir sokaktır. Yani oradan geçiyorsunuz. Ben öyle Anadolu'da çok sokağa rastladım. O şeyden kaynaklanıyor. Arsa kıymetli binayı yaparken o kadar bir yer bırakmak zorundasınız. Çünkü o bir meydana, o bir çeşmeye, o bir camiye, o bir çarşıya çıkıyor. Kapattığınız zaman
insanların geçişini kesiyorsunuz.
Orası landuha bir yer oluyor. Çok uzun zaten dolaşmanız
bunların,
gerekiyor.
Bunların çoğu kısa yol. Yani
uzun değil tabii.
Şey için hani aslında bir yol var.
Hayır.
Ama kısa bir
evet,
yol
evet
oluşturuyor.
Ama neticede bunlar epey bir gittiğiniz bir tünel bu. Yani bayağı gittiğiniz bir yol. Bu ince aralıklar. Şimdi sokak Arapça bir kelime. çarşıdan geliyor. Daha çok sokaklar çarşıyı ifade eder. Yani etrafında dükkan olan yerleri ifade eder. Yani evlerin arasındakilere sonradan sokak adı verelim. Suk zaten Arapça çarşı demektir. Sokağa dönmüş. Arapçada da var bu kelime, Türkçede de var. İlk zamanlarda dükkanların arası, çünkü dükkanların arası mutlaka bir yol olması lazım. Yani icramında arabanın geçeceği, hayvanın geçeceği bir yol olması lazım. Yük indirecek, bindirecek ve biraz geniş olması lazım. Zamanla evlerin arasındaki aralıklara, buraya aralık derler, bunlara da sokak denmiş ve bu sokaklar her biri birbirinden farklı karakteristiğe sahip. Fakat hepsinde ortak olan, programımızın başında söylediğimiz gibi, taş döşeli değildir, topraktır. Çünkü o zaman asfalt yok, beton yok, taş döşemek de kolay değil. Ancak İstanbul gibi büyük şehirlerde, Bursa gibi şehirlerde buralara Arnavut kaldırımı denilen iril ufaklı taşları, ki Arnavutlar yaptığı için Arnavut kaldırımı denmiş, yoksa Arnavutlukla alakası yoktur.
Çalışan
bunun.
Kişiler
Çalışanlar
mi?
Arnavutlar. Hmm. Yani o zaman Almanya'daki Türk işçileri gibi İstanbul'a da Arnavut işçiler gelmiş. Arnavutluk çok fakir bir mıntıkadır, dağlık bir mıntıkadır. Nüfusu da fazladır. Burada ziraat, hayvancılık çok zordur. Arnavutlar onun için çalışmak için dünyanın her yerine gitmişlerdir. Mesela Sicilya'ya gitmişler, İtalyanlaşmışlar. İtalya'da çok hala Arnavut vardı. Başka yerlerde de var.
Avrupa'nın her yerinde
Kosova'ya dağılmışlar, Makedonya'ya inmişler. Yunanistan'ın mesela Kuzey Makedonya, o da Silme Arnavut'tu eskiden. Ve Türkiye'ye gelmişler. Şu anda 2 milyon civarında Arnavut olduğu söyleniyor Türkiye'de. Çalışmaya gelirlerdi İstanbul gibi yerlere, Bursa gibi yerlere. Sonra giderlerdi, kalmazlardı. Kalanlar da olurdu. Onun için Arnavut kaldırımı deniyor. İril ufaklıdır. Daha artistik yerlere, devlet dairelerine, saraylara yakın olan yerlere parke taşı düşenirdi. Parke taşı, taşlar aynı hizaya getirilir, törpülenir, sivrilikleri
yani işlemden
giderilir,
geçirir.
İşlemden geçer. Onlar şimdi fabrikasyon onlar, belediyeler döşüyor. Eskiden bunlar elle yapılırdı ve onlar döşenirdi. Parke taşı olan bir yerde tabii yürümek, araba ile geçmek çok tatlıdır. Yani hafif sarsılır ama
tıkır
tıkır. Bir kere çamur hiç olmaz, mümkün değil yani. Parke taşları arası toprak ama suyu çeker. Ve onlar hafif bombeli yapılır. Bombeli yapıldığı için su ortada birikmez. Kenarlara da menfez yaparlar, kehriz derler onlara. Oradan su akar gider. Onun için bu bütün şehirlerde bu böyledir. Eski Roma usulü. Osmanlı şehirlerinde de böyle. Yaya yürü kaldırımı zaten yok. Yaya kaldırımları çok sonra konulmuştur. Arabaların şehir hayatına girmesi üzerine işlek yerlere, yolun bir kenarına, sonra iki kenarına oldu. Hafifçe yüksek bir yer yapıldı ki oradan arabalar, hayvanlar geçmez, insanlar rahatça yürüyebilsin diye.
Bu yapılan yolların çoğu aslında önce insanlar için yapıldı. Araba
tabii, tabii.
Azdı.
Hayvan bile değil, insanlar için. Şehirlere hayvan eskiden çoğuna sokulmazdı.
At
mesela,
bile
mesela İstanbul'da gelmiyor. Sur içinde ata binmek yasaktı. Ata binmek yasaktı çünkü at hem şeyi bozuyor, emniyeti bozuyor, giderken gelirken çarpıyor dar, hem de pislik. Yani hatta Adalı birisinin hatıralarında okudum. Sur içine geldiği zaman demiş ki anne burası ne kadar güzel, hiç kokmuyor demiş. Hmm. Adalar at pisliğinden yürünmüyordu eskiden. Her ata gidiliyordu zaten, vesayet yok. Fayton bile yoktu eskiden adalarda.
Ama bunu at sahibinin de düşünmesi gerekmez mi? Onun da düzenekleri
efendim,
var.
Efendim şöyle Avrupa'da ben gördüm. Eskiden İstanbul'da, Bursa'da, Eskişehir'de faytonlar vardı. Ben fayton devrine yetiştim. Faytona binmeyi de çok severdim. Bazısına keyif için binerdik. Ama hepsi şey içindi bunlar. Turistik değildi. Turistik fayton değil.
Taşımacılık
için ama ben çoğuna keyif için binerdim. Yani yürüyebileceğim veya başka türlü gideceğim bir yere bile faytonu tercih ederdim. İstasyonlarda, otogarlarda olur bunlar umumiyetle. Meydanlarda olur faytonlar. Faytonlar giderdi. İşte şehirler küçüktü o zaman. O taksi azdı şimdiki gibi değildi. Otomobil azdı benim çocukluğumda. Ben Ankara'da doğdum büyüdüm. Ankara'da bile otomobil azdı. Oturduğumuz evin önü caddeydi. Pencerede ben otururdum çocukken. Caddeden sayılı araba geçerdi. Ben de arabalara meraklıydım o zaman. Araba bir oyun tutturmuştum kendimde. Arabanın markasını noktada nasıl görüyordum hayret pencereden. Bağırdım bıyık, Impala, Chevrolet, o zaman öyle arabalar vardı değil mi? Yani o araba
şanslı
geçti.
Şanslı bir çocuk.
Ama şimdi artık çocuklar arabaya dönüp bakmazlar. Arabadan kımıldamanın imkanı yok. O zaman öyle park yeri öyle bir şey mevzu bahis değildi. Yani arabalar da arabaydı ama Hülya Hanım.
Evet. Ben, şanslıymışsınız diyorum ya.
Ben çok yaramaz bir çocuktum. O zaman anaokulu diye bir şey yoktu. Anaokulunu bilmezdi insanlar. Annem beni anaokuluna verdi. Belki daha uslu olur biliyorsunuz. Anaokuluna vermenin sebebi budur.
Biraz evden uzaklaşsın.
Evden uzaklaşsın. Hırçındım ben, çok yaramaz. Annem baş edemiyordu, zavallı kadın. Ev hanımı oldu halde. İstemezdi de. Şey de düşünmedim ben, annem babam beni uzaklaştırıyor eden, bazı çocuklar öyle düşünüyormuş, ben öyle düşünmedim.
Ama onu şans gibi sunuyorlar çocuğa, gideceksin bak şunları öğreneceksin, bir de başka çocukların yapmadığı bir şey.
Evet. Bir Nurten Hanım vardı, bana dedi ki seni annen ve baban zapt edememiş, üzerimize salmış dedi.
Oo.
Şimdi bu da çocuğa söylemiş, anaokulu çocuğu hiç unutmadım. Bakın anaokulundan benim bir hatıram budur yani. Bir arkadaşım
üstümüze
vardı.
Üstümüze salmış demiş.
Üzerime saldı dedi. Evet, ben kutu, mukavva kutuyla kayıkçılık oynuyorum. Bütün mektepte böyle oturuyorum içine, elimle kürek çekerek dolaşıyorum. Öğretmenler de böyle sıra dışı şeyleri sevmezler. Halbuki zararlı bir şey değil. Bir mukavva kutu bulmuşum. İçine oturmuşum. Elimde kürek çekiyorum. O zaman mahalleyi vardı. Mahallelere sürterek kaydırıyorum. Geri geri ve ileri giderek. Geri geri. Ona kızmıştı. Allah'tan ben o zaman düşünmedim. Annem babam niye beni istemiyorlardı buraya. Ama bazı çocuklar bundan rahatsız oluyorlarmış. O zaman öyle. Niye anlattım? Bunu laf açtı. O zaman ben çocukla babam bir şoförle anlaştı. Sami Bey, bak onu da hatırlıyorum. Bazı şeyleri hiç hatırlıyorum. Detayları hatırlıyorum. Sami Bey, kırmızı bir Chevrolet'si vardı. Ama nasıl bir kırmızı Hülya Hanım? Böyle tatlı şeker rengi bir kırmızı. İçinin koltukları krem rengi deriydi. Üç çocuk öne, dört çocuk arkaya otururdu. O bizi servis yapardı o zaman. Hmm. Evden alırdı Sami Bey. Sami Bey de nasıl bir şoför? Müsteşar falan zannedersiniz. Takım elbiseli, beyaz gömlekli, kravatlı, her gün tıraşlı, saçları bir yantini bir adam Sami Bey.
Enteresan
evet,
bir...
Evet, parmağında yüzüğü var, böyle altın dişi var, böyle bir adamdı Sami. Ufak tefek, çok kibar bir adamdı Sami Bey. Şoför, eskiden, Ankara için söylüyorum.
Ama şoförler, işini ciddiye almış bence.
Şoförler hep öyleydi. Yani hepsi o zaman, bir, yani şoför olduğunu anlamazdınız, o kadar kibar insanlardı. Herkes şoförlük yapmazdı, onu severek yaparlardı mesleklerini. Ve tabii biliyorsunuz şoförler aynı zamanda muazzam muhabbet ehlidir. Berberler ve şoför. Berberler de öyleydi eskiden. Yani laf olsun diye kimse berbere gitmezdi. Berber yarım saat muhabbet ederdi. Mahallenin bütün dedikodu diyorum. Yani burada kötü manada dedikodu değil. Filanca taşınmış, filanca evini kirar, filanca o böyle şeyler. Berberden havadis alırdınız. O da tabii sizden havadis alırdı. Böylece beslenirdi. İş başka türlü yürümez zaten ama benim çok hoşuma giderdi. Ben tabii anlamadığım şeyler oldu ama dinlerdim çocuklarım. Sonra bir de şoförler muazzam anlatırlardı. Tabii şoförlerin müktesebatı daha umumidir. Çok insanla karşılaştığı için. Berberde mahalle haberlerini alırsınız. Lokal haberler şoförden daha global, hatta dünyevi haberler alırsın. Çünkü turist bile, ecnebileri bile gezdirirdi ve şoförler herkese anlaşırlardı. Neyse, arabalar Osmanlıların son zamanında 19. asırda bütün dünyada olduğu gibi şehri nizama almak, sokakları, caddeleri, meydanları medeni bir hale getirmek projesi ortaya çıktı. Bunda Sultan Abdülmecid her şeyde olduğu gibi öncülüğü dedi ki ne bu şehirlerin hali dedi. Yani böyle sokak mı olur dedi. Yani hayvan bile giremiyor.
Bir de tabii dışarı çıkmakla da alakalı.
Tabii Avrupa ile yani temas. Görmekle. Tabii Avrupa'nın, o zaman Avrupa bunu biraz daha erken halletti. Bizden biraz, onlar da öyleydi. Yani Avrupa'da da 19. asır başlarında...
Şaşırmayalım, kanalizasyonun sokaklardan aktığı şehirlerden
Londra'da
bahsediyoruz.
Londra'da kanalizasyon Kraliçe Victoria zamanında geldi. Kraliçe Victoria 1838'de kraliçe oldu, düşünün. Ki en medeni şehir Londra'dır dünyada. En erken. Paris ondan sonra 3. Napolyon zamanında. Yani mahallelere girilemezdi. Sokaklardan lağım akar. Londra'dan bahsediyorum. Fakir mahallelerinden. Hı hı. Ama çok mahalle. Sular içilemezdi. Kuyu sulu, evlerde su yok. Kuyulardan ve çeşmelerden su alınıyor. Kolera salgını biliyorsunuz. Londra'nın yarısını o zaman götürdü. Kraliçe Victoria zamanında. Ondan sonra bazı tedbirler aldı. Hijyen falan. Kanalizasyon ondan sonra yapıldı diyelim. Tabii.
Çünkü yani, içme suyuna karışıyor.
Karışıyor. Onlar sokaklardan akıyor çünkü. Onlar, biz de bunda geri geç kalmadık. Sultan Abdülmecid şehirleri nizama aldı. Ve günümüz şehirlerinin nizamı Sultan Abdülmecid zamanına ait.
İstanbul sokaklarını ve şimdiki görüntüsünü konuşuyoruz. Aslında şimdiki görüntüsünü de eski sokaklara bakarak konuşuyoruz. Çünkü eski mahalleler özellikle sur içinde yıkılıp yerine yenisi yapılsa da topografya çok değişmiyor. Yani o ara sokaklar, dar sokaklar özellikle de eski semtlerde hemen hemen aynı geleneği sürdürüyor.
Aynı kalıyor çünkü üç tarafınız deniz ve dağlık, yani engebeli bir yer ister istemez sokaklar dar, arazi kıymetli olduğunu, sokağa çok açık yer verilmiyor. Sokakların dar olma sebebi tabii biraz arazinin kıymetli olması. Biraz da soğuk ve sıcağı korumaktır eskiden. Soğuk ve sıcak, ne kadar dar olursa sokak, soğuk ve sıcak o kadar muhafaza olur. Yani kışın sıcak, yazın serin olur.
Tabii tek başına bir ev olmasını düşünün. Bir de etrafının evlerle çevrili olması.
Bir de emniyettir. Yani sokak ne kadar geniş olursa emniyet o kadar sarsılır. Yani hırsızdı, uğursuzdu.
Tabii de eski sokakların şimdi bu kadar dar olmasının ya da evlerin birbirine bu kadar yakın olmasının güvenlik açısından da faydası olduğunu düşünüyorum. Kim gelse, kim geçse, hatta sokakta geçen yabancı birisinin bir öksürüğü bile tabii dikkat çekici olurmuş.
Ona sokak kültürü deniyor. Şimdi sokak kültürü biraz farklı anlaşılıyor. Yani sokak şimdi çalgıcıları,
mahalle baskısına dönüştü sokak kültürü.
Sokak çalgıcıları, grafitiler veya mahalle baskı. Ama eskiden sokak, zaten Osmanlı düzeninde anlatmıştık daha önce, bütün komşular birbirine zimmetlidir. Yani yanınızdaki komşunun ne yaptığından sizin haberdar olmak mecburiyetiniz var kanun nezdinde. Diyelim ki adam kalp para basıyor evinde. Yakalandı. Size de hesap sorarlar. Buraya kimin girdiği, kimin çıktığı ve siz bize niye haber vermiyorsunuz? Böyle komşuluk mu olur derler.
Ama bundan sorumlu olmak enteresan bir şey.
Ama başka çare yok. Yani her eve bir jandarma dikemezsiniz.
Sokağın ama komşuları var. Birbirinin polisi yapmış.
Yapmış maalesef. Zimmetlemiş daha doğrusu. Polistense zimmet. Yani nahoş bir şey görürseniz, umum ahlak ve adaba veya kanuna aykırı bir şey, haber vereceksiniz zaptiyeye. Yani bak, bitişik evdekiler günlerdir giren çıkan yok. Ne oldu?
Veya sana ne dememiş yani.
Evet. Veya buraya garip insanlar gelip gidiyor. Veya sabaha kadar ışıklar yanıyor. Veya tuhaf erkekler gelip gidiyor. Burada dul bir kadın oturuyor. Yani bu gibi şeyleri zaptiye haber verme mecburiyeti var. Hmm. Yoksa sonu, biliyorsunuz, önceden bir şey önlenirse sonraki şey daha acı olmaz neticeler. Böyle bir düzen kurmuş. O zamanın şartlarında bu böyle.
Bazı zimmetleme. İnsanın olduğu yerde kurulan, evet, bir düzen.
Bir nevi var. Sosyal sigorta.
Şu anda kimin evine kimin gelip çıktığını, değil. Gece ışığın niye yandığını.
Benim çocukluğumda da öyleydi. Komşuda herkes birbirini bilirdi. Dün kim geldi? Misafir vardı. Akşam evde yoktunuz. Herkes bilirdi birbirini. Yani benim çocukluğumda biz bir şehir mahallesinde büyüdük. Apartmanlar da vardı. Müstakil evler de vardı. Mahremiyetimiz diye bir şey yoktu. Yeni bir şey aldığımızda herkes bilirdi. Evimize bir misafir geldi mi, yatılı mı, gece kalmalı mı, yemekli
ama
mi, çaylı mı?
Ama o bir şey.
Ama tabii mahalle olduğu değişiyor. İçin giren çıkan
hani
belli.
Evin için, tabii. Evin içi
bir de devamlı bir görüşüyoruz şey. İnsanlarla. Yani komşularla devamlı görüşülüyor. Yani komşularla tanıdığım ama diye bir şey yok.
Şimdiki gibi değil. Yani şimdi neredeyse komşular randevu alarak geliyor eve. Evet. Eskiden çat kapı diye bir şey vardı.
Telefon yoktu çünkü.
Bu şeyden de kaynaklanıyor işte. Bu dar sokaklarında. Yani bir şey söylemenize gerek yok. O penceresini açsa, siz de pencerenizi açsanız tabii. İçeride konuşulan
zaten,
duyulur.
Zaten ben onlara da şahit oldum. Bir de zaten çocuklar arkadaş, çocuklardan haber alıyorsunuz. Bir kere pencere komşuluğu var. Kadınlar pencereye çıkar. Filmlerde de hani karikatürize edilen bir şey vardır. Pencereden kadınlar konuşarak zaten sokak ahvalini, orada bir ahbaplık ederler. İki, daha çok kasabalar ve köylerde sokağa oturan kadınlar vardır. Evin önüne çıkıp eşiğe oturan kadınlar vardır. Onlar karşılık konuşurlar.
Ama şehirde yok ama galiba.
Şehirde çok yoktur onlar. Gelen giden, benim dedem rahmetli ona çok kızarmış. Sokakta eğer kadınla oturuyorsa dururmuş, geçmezmiş. Abi geçebilir. Çadırınızı çekin de geçelim hanımlar dermiş. Kadınlar kaçışırlarmış. Sonra zaten öksürüğünden anlamışlar. Altta öksürüyor sokağın başında. Hacı Cemal geliyor diye evlerine girerlermiş. Ama şey, yani bu kadınların yaratılışı da var. O sosyalleşme arzusu. Evet, birbirine gidip gelemiyor. İş arasında.
Ama neden gidip gelmesin? Sokakta da.
Şöyle iş arasında.
Şöyle atıyor kilimini oraya, alıyor çekirdeğini, çıkıyor saatlerce.
Ya işin zevki orada demiş yani. Şey yani bazı şeyler, ayak üzeri konuşmak. Anne demiş, oturun da konuşun. Ayak üzeri çıkarken konuşuyorlarmış. Saatler geçmiş. Çocuk demiş, oğlum anneciğim içeride niye oturmuyorsun? Oğlum demiş, evki burada, ayak üzeri muhabbet.
O ayrı bir şey, kapı önüne. Kapı muhabbeti. Ama kapı açılmadan önce, o çıkmadan.
Evet. Şimdi bu topografya, İstanbul gibi şehirlerde, sadece İstanbul değil, Bursa, Ankara. Mesela biz Ankara'da şehrin içinde yokuş bir sokağın caddeye indi, köşede oturduk. Yani yokuşlu bir evde oturduk. Ha, bir İstanbul'un o affedersiniz eşek anırtan, deve bağırtan, eşek çatlatan yokuşları gibi değildi. Ama kızak kayılacak bir yokuştu. Kış oldu mu donar. Biz kızak kayardık. Bana kızak yaptırmıştı babam. Bazıları mukavvalarda kayardı. En büyük korkumuz curuf dökmeleriydi. Hmm. Kömür curufu dökerlerdi kaymasın diye. O dökülde kayamazsınız. Çocukların hayali.
Öğrencisi bir tane.
Şimdi İstanbul'da pek çok yokuş teşekkül etti. Yani kargadan başka kuş, zeyrekten başka yokuş tanımaz diye bir tabir vardır. Zeyrek yokuşu mesela çok meşhurdur. Fatih'te un kapanından muazzam bir yokuştur. Yani her baba yiğidin.
Şimdi öyle değil mesela, değil
şimdi
mi?
Şimdi öyle değil. Şimdi ben de bakıyorum da. Evet, neyin, hani bu kadar da değilmiş diyorsunuz. Kadar... Yani, yani enteresan.
Şeyler yazmışlar.
Sur içinde yokuşlar var. Mesela Mahmutpaşa yokuşu benim en çok gidip geldiğim yokuştur. Yani Eminönü'nden Bayezid'e çıkan yokuştur. Ve çok zevkli bir yokuştur. Hemen çünkü çarşıdır. Çarşıdır. Evet. Karşı tarafta Üsküdar'da İnadiye yokuşu var, yukarı doğru çıkar. O evler, bahçeler var, orada çarşı yok. Ama esas yokuşlar Boğaz ve Galata yakasında vardır. Çünkü Galata birden dikleşir denize, pek çok yokuş. Şişhane yokuşu vardır mesela. Şişhane'ye Taksim'i bağlar. Eskiden tramvay çıkamazdı da orada bir ahır yapmışlardı. Dingo diye bir adam çalıştırdı. Dingo'nun ahırı. Oradan at takviyesi alırlardı tramvayları yukarı çeksin
Taksim.
Diye. Yani muazzam bir yokuştur. Kumbaracılar yokuşu var orada yine. Topçu kışlası varmış. Ortaköy tarafındadır o. Ondan sonra Fındıklı'da.
Topçu kışlası Taksim'den aşağı doğru.
Aşağıda.
Yani.
Ondan sonra Fındıklı'da bir öyle yokuş vardır. Oraya zannediyorum Kazancı Yokuşu. Ortaköy'dekine Kazancı Yokuşu diyorlar. Bunun adını unuttum şimdi. Orada bir yokuş. O da zevkli bir yokuştur. Manzarası çok güzeldi. Cihangir'e
Vişnezade'den bahsediyorsunuz.
Yokuş, evet. Ondan sonra yukarıda Aşiyan'da, Bebek'te güzel bir yokuş vardır. Bayağı bir yokuş. Ona affedersiniz eşek anırtan yokuşu diyorlar. Vakti demek ki eşekler bile zor çıkıyormuş. Tepesine çıktım çok güzel bir boğaz manzarasıyla karşılaşıyorsunuz. Hatta inşirah demişler ona.
Aşağı mezarlığının.
Aşağı mezarlığının orada. Ondan sonra deve bağırtıran şeyde TÜYAP var Beylikdüzü tarafında orada.
Es yokuşu diyorlar şimdi sabah yayında da konuştuk
orası,
onu. Her gün hemen hemen bir kaza
kazanın olduğu bir
yerde
orası. O zaman bile develeri bağırtırıyormuş demek ki. Ondan sonra Serence Bey yokuşu var. Artistik bir yokuş. Beşiktaş'ta ben o yokuşu çok severim. Çünkü sağında solunda eski yıldız müştemilatı vardır. Saraya çıkan bir yokuştur. Eskiden orada ileri gelenlerin konakları vardı. Hala da Serence Bey yokuşunun kendine mahsus bir havası vardır.
Yıldız şimdi. Parkı'na girdiğiniz zaman da o da çok ciddi bir yokuş aşağı.
Yokuş vardır. Yokuş vardır. Karaköy'de Kamondo merdivenleri vardır. O da bir yokuş sayılır. Tipik bir yerdir orası. Avram Kamondo diye bir banker vardı vaktiyle. Çocuklar Avusturya Lisesi'ne gidiyordu. Rahatça oradan yokuşlar bir de düz. Eskiden böyle merdivenli değildi yokuşların çoğu. Yüksek kaldırım var yine orada malumunuz. Onlar kaldı. Orada çok zevkli bir yokuştur. Galata Mevlevihanesi falan var. Dükkanlar, kafeler falan var. Öyle yokuşlar
Galata
da.
Galata Kulesi'ne doğru.
Kulesi'ne çıkar. O da hoş bir yokuştur. Şimdi bu Kamondo merdiven yaptırmış. Çocukları rahatça gitsinler diye. Merdivenler böyle eğri geliyor. Yani artistik bir merdivendir. Dümdüz böyle merdiven değil.
İki taraftan
İki taraftan gelen merdivenlerdi. Şimdi turistik oldu orası. Turistler orada resim çektiriyorlar. Yine bir fonksiyoner şeyi var. Voyvoda Caddesi'ne çıkıyor. Bankalar Caddesi'ne çıkıyor.
Orası aynı zamanda şeyin mezarının olduğu yer değil mi? Kanuni'nin damadı.
Yukarısı Makbul İbrahim Paşa'nın olduğu camisi var orada, evet. O tarafta. Şimdi bu sadece bunlar değil tabii ki. Boğaz'a, bilhassa Boğaz'ın bu tarafında, Avrupa yakasında çok dik olduğu için her semti sahile bağlayan yokuşlar
dik.
Baba yokuşlardır, evet. Dimdik yokuşlardır.
Şimdi, Sarıyer'e bakın.
Evet, evet. Orası hele nasıl çıkılıyor ve nasıl
yani,
iniliyor?
Şimdi arabayla bile gitmek
arabayla çok kişi zorlanıyor oradan. Her araba çıkamıyor.
Öyle dar yokuşlar var ki mesela yoldan geçerken bakıyorsunuz araba park etmişler yanına. Diyorum ki nasıl geldin?
Evet.
Nasıl durdun?
Ve nasıl park
nasıl
ettin?
Nasıl manevra yaptın
muazzam
da park
bir ustalık.
Ettin.
Ustalığa hayran oluyorsunuz. Evet.
Evet. Nasıl park ettin? Ya elini öpmek lazım. Nasıl
babam
park
lisede
ettin?
Talebeyken.
Ve güvenip de arabanı bıraktın oraya.
Babam lisede talebeyken bir arkadaşı kopya makinesi yapmış. Fizik dersinde. Bayağı bildiğiniz makine. Pille çalışıyor. Böyle kollu. Kopyaları böyle ruloyla çıkartıyorsunuz. Tabii yakalanmış. Hoca imtihan notu 0 vermiş. Ödev notu 10 vermiş. Böyle bir makine yaptığı için.
Güzel.
Şimdi arabaya doğru park edene hakikaten ben de bazen kızıyorum sonra dedim helal olsun diyorum. Buraya dediğiniz gibi nasıl çıktınız bu yokuşa? Yani eskiden işte parke taşlı yokuşlarda bu çıkılabiliyordu. Bursa'da mesela Molla Fener yokuşu vardır öyle. Yani insan yürüyemiyor. İnsan yürüyemiyor öyle. Parkeydi eskiden. Ben bir kere arabayla çıktım oraya. Sonra herkes beni tebrik etti. Ben de kendimi tebrik ettim.
Sonra bir de inmek var ama.
Bir de inmek var. İnmek çıkmaktan da zor.
Tabii.
Ondan sonra şimdi oraya asfalt dökmüşler. Bir de bu parkelere asfalt dökme hastalığı var.
Daha kötü, daha çok kayar ki.
Ya bunun kışı var, yazı var. Yazın da kayar, kışın da kayar.
Evet.
Yürümen imkanı, onun için kenara merdiven yapıyorlar. Hoş diyeceksiniz ki İstanbul'un her yeri yokuş. Ben şeyde de çok çıkardım. Fener'den Fatih'e çıkışım. Hmm. Orası da bir yokuştur.
Ama o
bir yokuştur
güzel.
Orası.
Kariye'ye
çıkıyor. Yol, yani normal bir yoldur orası ama yokuştur. Bir de Yahya Efendi'nin yokuşu öyledir.
Evet.
Bir de aklıma geldi. Bu yokuşlar zahmetli olduğu için inişte çıkışta eskiler onu da düşünmüşler. Buradan insanlar nasıl çıkarlar? Şimdi ya bu insanlar bir kere yokuştan umumiyette inerler sabahleyin işlerine giderken. Akşam yorgun argın dönerken yokuş yukarı çıkarlar. Şimdi hem yorgun Hem yokuş. Bir de her akşam insanlar eve gelirken her insan eve gelirken eli kolu dolu gelirdi eskiden. Şimdi bu yokuşta bir de eli kolu dolu geliyor. Bunlar nasıl çıkarlardı ben hayret ediyorum. Hala hayret ediyorum.
Eski Türk filmlerinde görmüyor musunuz?
Evet, zaten çok film yapıldı. Evet. Romanla Kazancı mesela yokuşu roman oldu. Orada çünkü o zaman 1 Mayıs'ta bir hadise olmuştu. Kazancı apartmanı var. Ondan dolayı ona Kazancı yokuşu Ortaköy'de roman oldu. Zeyrek yokuşu film oldu.
Kariye'de hala film çekiyorlar.
Hala film. Kariye'de. Yokuşların çoğu zaten filmdi. Eski Türk filmi nedense o yokuşlarda çekerler. Çünkü arkada boğaz manzarası vardır.
Bir de şöyle. Bir mahalle havası. Bir derinliği var yokuşun. Evet. Yani sinematografik olarak baktığında uygun. Bir derinlik katıyor size.
Diğer sokaklar gibi değil. Orada hala eski Türk filmlerinin 60'lı 70'li film çoğu bakıyorum o yokuşların başında çekiliyor. Altında değil mi? Başında çekiliyor. Öyle bir şeysi var. Şimdi buradan çıkan insanların hali harap. Yani merkep bile çıkmıyor. Çünkü merkeple de çıkmanız merkebe insafsızlık. İniyorsunuz. Merkep zor çıkıyor oraya. Şimdi şöyle bir usul koymuşlar. Yokuş eğer dik ve uzun bir yokuşsa tam ortasına bir çeşme yapmışlar.
Soluklanmak
İnsanlar
için
orada soluklanıyor. Su içiyor. Ve çeşmenin yanında da böyle ben oturma yerleri zannederdim onları mermer. Hamallar yüklerini koyuyorlar. Sırtını dayanıyor.
İnce.
Oraya dinleniyor. Başka yerlerde de var. Sadece yokuşlarda yok. Bu hamal dinlendirme yeri.
Ama ne kadar oldu? Ne olursunuz? Çok ince bir davranış.
Osmanlıların işleri. Kuşlara mezar yaparken kuşa su yeri koyuyor. Şimdiki insanlar insan için düşünmezler.
Tabii.
Ben hayret ediyorum bu Osmanlılar ne olmuşlar. Bu eski
Nasıl
Osmanlılar.
Böyle değişmişler
ya,
aslında
hamal
yani.
İçin. Ki bu biliyorsunuz bir kanuni mecburiyet değil. Hamallar için yokuşlara dinlenme yeri yapılacaktır diye belediye kanunda falan bir şey yok burada. Ve bunun için adam kendi cebinden oraya bir hamal dinlenme yeri yapıyor.
Oraya yükünü bırakıyor. Belki bir elini yüzünü yıkıyor, su içiyor, bir dinleniyor.
Çünkü yerden alamaz hamal kolayca. Tabii. Yüksek bir yerden olacak. Onun için yapılır.
Tabii
yapalım.
De niye bırakacak yerden?
İndirsin yere koysun eri demiyor. Bana ne demiyor. Hamalımı düşüneceğim demiyor.
Hadi bırakmayı bırakır da alamaz.
Alamaz işte. Alamaz.
Çok ince.
Bunlar düşünülmüş. Ben bunları görüyorum bazen. Bazen çocukken ben oturma yeri zanneden dediler yok hamal yeri. Şimdi hala bu bazı yerlerde var. Bu Zeyrek yokuşunda yanlış hatırlamıyorsam ama hem çeşme hem çok güzel bir çeşme. Hem bu hamal dinlenme yeri var. Yani bu usul düşünülmüş. Şimdi sadece İstanbul değil. Bursa'da biliyorsunuz böyle bir yer. Bursa'nın da muazzam yokuşları vardı. İşte Molla Fenari, Maksim yokuşları gibi. Ankara öyle bir yerdir. Ankara'nın her yeri şey kadar İstanbul kadar olmasa da dik yokuş olmasa da evlerinin önü bir kötü yokuş. Kız kurban olayım. O nasıl bakış? Yani bir kötü yokuş. Bakın hem yokuş hem de kötü yokuş derler. Dik yokuşa Anadolu'da kötü yokuş derler. Bakışı da kızın o yokuş gibi zor. Onu da birbirine bağlan. Demek ki insanlar bu yokuşlardan illallah etmişler. Ama öyle yani yokuş. Hele bir kale mahallesi varsa kaleden iniş mi olur? Hamdemir gümüş mü olur? Orada bir yokuş var demektir. Mardin dağlık bir yer. Ve sokaklar daracık. Araba geçmesi zaten mümkün değil. Çöp toplamaya işini affedersin merkepler yapıyor. Başka imkanı yok. Ve itfaiyenin oraya girmesi mümkün değil. Onun için ona göre itfaiye şeyleri yapılmış. Küçük. Aralara. Yani zaman içinde de şeyler buna uymuşlar. Bunun benzerini biz tabii İtalya'da da görüyoruz. İtalya'nın eski şehirlerinde var. Yani İtalya'nın Siena'da öyle daracık sokaklardı. Yani İki kişi zor geçer. Tanzimat devrinde İstanbul'un en azından merkezi yerlerindeki sokakları yıktırdılar.
Bir de tabii yangınlar, depremler bu sokakları yenilemek için
vesile oldu. Vesile istimlak ettiler. İstimlak edilmeyen bakıyorlar evler çok yakın ve şehir merkezini yıktırdılar. Dediler kusura bakmayın burayı yıkacağız. Bahçeyi en azından yıkacağız. Araba geçecek çünkü yangın olduğu zaman en azından bir yangın arabasının geçmesi lazım.
Hala bu sokaklardan bir ambulans bir itfaiye geçemiyor.
Evet. Mesela Kemah'ta benim halam var. Orada Kemah'ta dağlık bir yerdir. 10 tane mahalle var. Çok eski 2000 senelik hep eski evler. Fakat sokaklar bir merkep geçecek kadar. Çünkü merkeple onlar gidip geliyorlar. Fakat şimdi tabii şehir modernleşti. Baktım bütün evlerin o bahçelerini belediye istimlak etmiş. Ama Allah'tan ki beton dökmemiş. Yine eskisi gibi taş döşemiş. Bir itfaiye arabası geçecek kadar.
Hiç değilse.
Evet pek hoşlanmadılar bahçe sahipleri ama.
Ama şimdi itfaiye. Tabii bir ambulansa itfaiyeye ihtiyaç duyulduğunda.
Tabii şimdi de oluyor.
Hadi gençliğin yaşlılığı var yürüyemediğinde
Şimdi
ne
de
olacak?
Oluyor tabii şimdi muntazam itfaiye teşkilatı var ve ambulans var. Eskiden böyle bir şey yoktu. Şimdi insanlar buna razı oldu. Çünkü evler hep eski hep ahşap. Aynı şey tabii İstanbul içinde cariydi. Ve bilhassa Sultan Aziz zaman. Sultan Aziz şehirleşmeye çok meraklı bir padişahtı. Anadolu'nun her yerinde kasabalar kurdurdu. Kavşak noktalarında şehirleri imar ettirdi. Meydanlar açtırdı, yollar açtırdı. Bu itfaiye teşkilatının her yere ulaşmasını istedi. İstanbul'da da aynısını yaptı. Fuat Paşa hele sadrazamken hiç affetmezdi. Vefik Paşa da aynısını Bursa'da yapmış. Biraz onun için karikatürize edilir. Hatta biraz da suçlanır bu valiler ve Fuat Paşa. Arabasıyla gidermiş. Arabası geçmeyen sokakları yıktırırmış. Buradan bir araba geçecek yani. Faytondan bahsediyorum.
Kendine göre bir kriter koymuş.
Kriteri bu. Bir araba olsun geçecek ki normali de tabii budur. Yani sokak tamam çok dar olabilir ama artık 20. yüzyılda yani sırf nostaljiyi muhafaza edeceğiz eğer insanlar yaşıyorsa bu riski de göze alamazsınız.
Bahçeden almak kolay da eğer evin dışarı doğru taşması varsa evet, ki eski evlerde.
Vardı cumba yıktırdılar. Evet. Çok cumba yıktırdılar o zaman. Cumba yıktılar. Onlar da tabii ayrı bir güzelliktir. Aralarında şey vardır biliyorsunuz. İp vardır. Çünkü bu evler İstanbul evleri ve Bursa evleri küçük. Mesela Konya dümdüz bir yerdir. Konya'da arazi de geniştir. Sokakları dar değil. Hayvanlar rahatça geziliyor. Konya gibi şehirler az ama Türkiye'de. Problem. Bisikletçiler çok rahatsızdır. İstanbul'da bisiklete binilmez doğru dürüst. Bursa'da binilmez. Ankara'da bile zor binilirdi. Yani belli parkurlarınız olacak. Her yere gidemezsiniz. Karşında bir dik yokuş çıkar. Bisikletçinin en büyük kabusudur biliyorsunuz. Yokuş. Sırtını alacaksınız.
Çıkmak kadar inmek de tabii zor.
İnmek de ayrı zor, çıkmak ayrı zor. Bir sırtınıza alacaksınız bisikleti. Normalde sizi taşıyan bisikleti şimdi siz taşıyacaksınız.
Hep sahil yoluna gidip geliyorlar
evet,
işte.
Evet şimdi de öyle. Eskiden de öyleydi. Yani.
Ama bu yol da yeni. Eskiden
tabii de eskiden sahil yolu yoktu. Önce İstanbul'da bisikletçilerin işi çok zordu. Hiç düz yer yok. Hiçbir düz yer doğru dürüst. Çok belki kısa mesafelerde. Şimdi bu sahil yolları açıldı. Karşıda ve burada. Eskiden sahil yolu hiç yoktu. O zaman hem seyir-i sefer hem tenezzüh eski tabirle gezinti hem bisikletçilere yol. Ama Avrupa'da bütün şehirler düzdür. Düz olmayan şehir çok azdır. Ve onun için Avrupa'da
dağlık bir yer. Yani
dağlık ama şehirleri su kenarlarını kurmuşlar. Su kenarı biliyorsun düzdür, ovadır. İçinden nehir geçmeyen bir şehir ben Avrupa'da görmedim. Varsa da ben bilmiyorum. İçinden nehir geçmeyen. Nehir olduğunu biliyorsunuz arazi yumuşar ve düzelir. Bizde nehirlerin kenarına pek kurmazlar. Çünkü Anadolu nehirleri çok istifadeli nehirler değil. Bir de sudan çok korkarlar. Dere kenarından ev alma sel için, ihtiyarlıkta genç kadın alma el için diye bir tabir vardır. Yani ölür, başkasıyla evlenir. Mirasınızı oyar.
Ama şöyle de bir şey. Evet yani şimdi düşününce acımasız bir benzetme olmuş. Ama şimdi düşünüyorum mesela yine de dere yataklarına, göl kenarlarına, üstelik de oranın ihtiyacına, beklentisine uygun olmayan çok ev yapılıyor. Hani yine bir su baskını, sel baskını.
O zaten cinayet. Göl kenarına ev yapmak, hele büyük şehirlerde bile o göller çünkü aynı zamanda su kaynağı olduğu için oraların zaten güya yasak ama biliyorsunuz ev dolu. Nehir kenarlarında tabii eskiden 3-5 tane ev. Şimdi evler çok geniş. O nehir taşabilir. Nehir kirleniyor aynı şekilde. Bir de daha kötüsü var. Nehir kurumuş bir şekilde veya yatağı değiştirmiş. Ne oluyor bu sefer? Oraya ev yapıyorlar. Ne oluyor? Tabii. Sel basıyor.
Tabii. Çünkü su kendi yatağına dönüyor bir şekilde.
Ankara'da yaşarken Ankara'da evimiz tepelik bir yerde. Düz mahallelere gıtta ederdim. Babam dedi ki oğlum onlar dere yatakları. Ankara'da 3 tane dere, İncesu Deresi, Hatip Çayı ve Çubuk Çayı şehrin içinden geçiyor. Düşünebiliyor musunuz? Şehrin içinde 3 tane dere geçiyor.
Şimdi?
Bunu bir şey olarak kullanamıyorsunuz. Eskişehir'deki Porsuk gibi. Hepsini kapatmışlar. Kiminin de yatağını değiştirmişler. Ne oluyor? Mesela Dijital Coğrafya Fakültesi radyo evinin olduğu ya bir dere. Su basıyor.
Tabiatla uyumlu yaşamayı evet. Beceremiyoruz.
Ve ısrarla, tabii. İnatla ve su basıyor. Mesela Ankara'nın düz mahalleleri, benim o hayran olduğum mahalleleri hep su basardı çocukken. Hep su basar. Yağmur yağdığı zaman.
Nereye gidecek su?
Bir de biliyorsunuz bir belediyeciler, şehir, hükümetler hep üste yatırım yaparlar, gösteriş. Hiç kimse kanalizasyonu düşünmez veya metroyu düşünmez. Ne metro vardı ne kanalizasyon. Yani yeterli manada. Bir yağmur yağdı mı Ankara başşehir. İstanbul zaten zavallı da Ankara başşehir. Bir yerden bir yere gidemezsiniz. Sokaklar göl olur. Bu başşehir bu kadar yatırım yapılıyor.
İstanbul'da bizim çocukluğumuzda her yeri su basardı.
İstanbul'da hani zaten ihmal edilmiş bir evlat. Ama Ankara başşehir yani orada bile bu yapılmamış. Onun için yani düz mahallelerinde böyle bir şeysi vardır. Tepede olduğunuz zaman emniyetlisiniz.
Yukarıdan bakmak
evet,
daha güzel.
Daha kolay.
Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugün için tekrar görüşmek üzere.